Ayrım 12.
5. ve son dizin. Sayfa 172. 16 Ağustos 2007 Perşembe. Bugün Ertuğrul'un Hürriyet'te Çöl Aşan'la Veda Yemeği başlıklı yazısı çıktı. Özetliyorum. Önceki gün Emine Çöl Aşan'la yemek yedik. Bu defaki sohbetimizin niteliği farklıydı. Hürriyet olarak Çöl Aşan'la el sıkışacaktık. Benim için zor bir sohbetti. Son yıllarda Çöl Aşan'la Hürriyet arasında bazı sorunlar çıkmaya başladı. O sorunları yazmıyor. Sonunda iş gazetenin kurumsal kimliğiyle çatışma noktasına geldi. AKP döneminde olan baskıya da değinmiyor. Hemen aklınıza gelecektir. Acaba siyasi mesele mi? Hayır, kesinlikle böyle bir şey yok. Var demesi mümkün mü? Çöl Aşan 20 yıl boyunca istediği her şeyi yazdı. Yalan söylüyor. Üzerimde hep baskı ve sansür vardı. Yüklü tazminatlar pahasına bunlara ses çıkarmadık. Hakkımda elbette tazminat davaları açıldı. Her gazeteci ve her kurum için açılır. Bugün Doğan Medya Grubu hakkında açılmış, tazminata bağlanmış veya reddedilmiş, özellikle İstanbul ve Ankara'da görülmekte olan 1000'den fazla dava var. Yöneticiler, yazarlar, muhabirler ve herkes hakkında. Hem ceza hem tazminat davaları. Yani bu cümlesinde de olayı saptırmaya kalkışıyor. Hürriyet yeni yayın ilkelerini belirledi. Kişi hakları, hakaret, takıntı gibi konularda daha titiz bir yayıncılık sürdüreceğiz. İşte bu noktada Çöl Aşan'la bazı anlaşmazlıklar çıkmaya başladı. Olayı kendince saptırıyor, beni farklı bir biçimde tanıtmaya kalkışıyor. Hakaret eden, takıntıları olan biriyim. Emin Çöl Aşan'ın ayrılması dolayısıyla verilen tepkilere baktığımda şunu anlıyorum. Hürriyet bu ülkenin en temel 3-5 kurumundan biri. Necati Doğru'nun, Yılmaz Özdil'in görevlerine son verildi. Benim hatırladığım tek satır yazı yazılmadı, çıt yok. Tuncay Özkan kovuldu, kimsenin kılı kıpırdamadı. Mehmet Barlas, Cengiz Çandar, Mehmet Ali Birant ve daha birkaç köşe yazarı gazetelerinden çıkarıldı. Hatırlarını soran bile olmadı. Necati ve Tuncay dışında hepsini Doğan grubuna alıp yazarlık ve sunuculuk yaptıran, özellikle dolandırıcılıktan hükümlü Mehmet Ali'yi ihya eden kendisidir. Hürriyete gelince işin rengi değişiyor. Bir muhabirin bile işine son verilmesi olay oluyor. Böylece benim olayımı hafife almaya, gazetenin büyüklüğüne bağlamaya kalkışıyor. Çıkan gürültünün tiraj düşmesinin benimle değil, Hürriyet'le ilgili olduğunu savunmaya çalışıyor. Aynı gün sevgili arkadaşım, dostum, sırdaşım Bekir Coşkun'un Hürriyet'te Kürek Mahkumları başlıklı muhteşem, enfes yazısı çıktı. Onu da özetliyorum. Bu yazıyı zor şartlar altında yazıyorum. Telefonlar durmadan çalıyor. Televizyonlar kapıda, haberciler durmadan bizden söz ediyorlar. Benim ise söyleyecek çok sözüm yok. Sözümü sadece size söyleyebilirim. Olan şu, biz bir kayıktaydık. Kürek arkadaşımı dalgalar aldı. Bizim ulaşmak istediğimiz bir yer vardı. Söylene söylene, sızlana sızlana, adeta kendimizi kürek mahkumu sayarak kürek çekiyorduk o yere doğru. Orası sadece bizim aydınlık ülkemizdi. Soygunun, hırsızlığın, talanın olmadığı bir yer. Şeriatçıların, tarikatların, laik cumhuriyet düşmanlarının karanlığa sürüklemelerini asla kabul edemeyeceğimiz mübarek, kutsal vatan. Mustafa Kemal'in memleketi. Ulaşmak istediğimiz yer burasıydı. Emin Çöl Aşan artık yok. Ne yapmalıyım, bırakmalı mıyım kürekleri? Ben şimdiye kadar her şeyimi okurlarımla paylaştım. Şimdi soruyorum. Ne yapmalıyım? Asılsam mı küreklere? Avuçlarım kanasa da, hırsımdan ağlasam da, o yere doğru tek başıma kalsam dahi çekmeli miyim kürekleri? Yoksa vaz mı geçsem kürek çekmekten? Söyleyin dostlarım, ne yapmalıyım, ne? Bekir'in bu muhteşem yazısı başta bizim gazetede çalışan arkadaşlar olmak üzere belki yüz binlerce insanı ağlatmıştı. O gün Bekir bana anlattı, yazısını İstanbul'a geçtiğinde yazıyı okuyan Ertuğrul Bekir'i arayıp yazıdan benim ismimi çıkarmasını istemiş. Bekir kabul etmemiş, bir satırını değiştirdiği veya çıkardığı takdirde istifa edeceğini söylemiş. Ertuğrul benden sonra bu riski elbette göze alamaz, Bekir'i de kaybedemezdi. O takdirde gazete önemli bir çöküşe girerdi. Çaresiz kabul etmiş ve yazıyı olduğu gibi bırakmış. Ayvalık sel olmuş, herkes eve geliyor, telefonları öğrenmişler, herkes arıyor. Siyasetçiler, sanatçılar, arkadaşlar, gazeteciler, yazarlar, okurlar, aklınıza kim gelirse. Bugün bir saat kaçtım ve ilk ve son kez denize girdim. Plajda yine etrafımı sardılar. Herkes Hürriyet'i bıraktığını söylüyor ve protesto ediyor. Akşam oldu, Tansel'e yine Cunda'ya gidip balık yemeyi önerdim. Boş ver, şimdi yine tezahürat falan olur dedi. Ne tezahüratı olacak? Dün gece Bekir falan da oradaydı. Gazeteciler vardı. O yüzden olmuştur dedim. Gece aynı restorana gittik. Yanımızdaki masada bir çift var. Birkaç kelime onlarla lafladık. Benim olaydan söz ettik. Birazdan insanlar resim çektirmek için yanıma gelmeye başladı. Bir, üç, beş, on derken kuyruk oluştu. Yerime oturamıyorum. Ve bir anda nereden başladığını görmediğim bir yerlerden Cunda'nın bütün restoranlarında oturan insanlar en baştan en sona ayağa kalkıp alkışlamaya başladı. Sanki birileri bir düğmeye basmıştı. İnanılır gibi değil. Alkışlar durmuyor, dinmek bilmiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Elimle başımla selam veriyorum. Tezahürat giderek artıyor. Dakikalarca sürdü. Dün gecekinin belki beş katıydı. Yine gözlerim doldu. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. İtiraf ediyorum, orada doyasıya ağlamayı isterdim. Ortalık sakinleşince yanımızdaki masada oturan, biraz ahbaplık ettiğimiz çifte döndüm. Bakın arkadaşlar, ben bu geceyi de kitabımda yazacağım. Bu manzarayı, bu tezahüratı yazarsam bazıları bana inanmaz. Sizinle burada tanıştık ama isimlerinizi bilmiyorum. Ne olur bir kağıda isimlerinizi yazıp bana verin ki hiç değilse sizi tanık göstereyim. Yazdılar. Nurşen Aksu ve İlhami Şarkan. Bunu söylediğimi duyan Bay Nihat restoranın garsonları, işletmecileri ve müdürü de bir karda isimlerini yazıp getirdiler. Ve şöyle dediler. Emin Bey, bu muhteşem olaya iki gecedir hepimiz tanığız. Buraya bugüne kadar nice ünlüler geldi. Devlet adamından sanatçıya, artistten gazeteciye kadar. Böyle bir sevgiyi, böyle bir tezahüratı biz iki gecedir ilk kez yaşıyoruz Cunda'da. Size helal olsun. Fakat o gece orada yaşananların bir tanığı daha var. Etyen Mahçupyan. O da aynı restoranda arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyordu. Yemek bitti, gideceğiz. Restoran hesap almadı. Dışarı çıktık, bu kez yürüyüş yolunda yüzlerce insan resim çektirmek için sıraya girdi. İnsanlarla sarmaş dolaş resim çektirmek en az bir saat sürdü. Bittiğinde Tansel ortalıkta yoktu, aramaya başladım. Meğer ayakta yorulunca oralarda bir kahveye oturmuş. Ertesi gece Ayvalık'ta son gecemdi. Hüsamettin Cindoruk, Bekir Coşkun, ben ve eşlerimiz Ortunç'ta akşam yemeği yedik. Hüsamettin abi Bekir'e, sakın ayrılma gazeteden, sen kal dedi. Burada kovulma sonrasında beni de bir ölçüde şaşırtan hem de mutlu eden bir konuya da değinmek istiyorum. Uzun bir süre benim olay medyanın gündeminden düşmedi. Görsel ve yazılı medyada çok sayıda haber, yorum ve köşe yazısı yayımlandı. Buna İslamcılar dahil. Bir veya ikisi dışında aleyhimde beni kötüleyecek bir tek şey çıkmadı. Bütün yazılar Doğan grubu ve Ertuğrul Özkök aleyhineydi. Bir kişi ortaya çıkıp da Çöl Aşan şöyle bir ahlaksızlık yapmıştı. İş bitir diye öğrenilmişti, parayla yazı yazmıştı, kalemini satmıştı ve o yüzden kovuldu gibi şeyler yazamadı. Bu bana yeterdi. Tamamı bana destek veriyordu. Hepsine burada teşekkür etmeyi bir vicdan borcu biliyorum. 19 Ağustos 2007 Pazar. Bugün Ankara'ya döndüm. Şimdi önümde yapılacak çok büyük bir iş daha var. 22 yıllık odamı temizlemek. 3 ayrı bölümden oluşan odanın her bir santimetre karesi kitaplar, belgeler, dosyalar ve arşivle dolu. Neyin nerede olduğunu bazen biliyorum, bazen bilemiyorum. Ancak onları herhangi bir yere olduğu gibi taşımak mümkün değil. Mutlaka önemli bir bölümünü atmak zorunda kalacağım. Pazar günü akşam saatlerinde ev telefonum çaldı. Hürriyet'in eski sahibi Erol Simavi'nin bana aldırdığı özel telefon. Gazeteyi henüz satmamıştı. Bana bir gün şöyle dedi. Bak şekerim, ben seni aradığımda evinde telesekreter çıkıyor. Ben telesekretere konuşamam. Söyle gazetede bizimkilere sana bir başka telefon alsınlar. O numara sadece bende olsun. Varsan açarsın, yoksan cevap vermez. Bugüne kadar o telefon numarasını sadece Erol Bey bildi. Yılda bir veya iki kez arardı. Bilirdim ki o numara çaldığında ya yurt dışında yaşayan Erol Bey arıyor ya da birisi yanlış numara çevirmiştir. Pazar akşamı telefon çaldı. Karşımda Erol Bey vardı. Hal hatır sordum. Gazetenin başına elleriyle getirdiği Ertuğrul hakkında burada yazılması mümkün olmayan şeyler söylüyordu. Sonra içini döktü. Bak Çöl Aşan, param olsa inan ki şu yaşımda yine Babı Ali'ye dönüp gazete çıkaracağım. Param var ama bana yetecek kadar var. Senin olaydan sonra çok iyi bir promosyon verdikleri halde gazetenin satışı çok düştü. İnşallah ders almışlardır. Gazetenin bütün çalışanları sizi arıyor. İsminizi özlemle anıyor efendim. Sağ olsunlar. Sakın kendini üzme. Sana geçmiş olsun demiyorum. Senin başına şeref tacı koydular. Seni tebrik ediyorum. Sen beni sık sık ara. Bende telefon numaranız yok ki. Vallahi ben de ezbere bilmiyorum numaramı. Öğreneyim de ben sana sonra bildiririm. Birkaç gün sonra İstanbul'da yaşayan kızı Yasemin aradı ve babasının telefonunu verdi. Aynı gün Ertuğrul'un ve ailesinin en yakın dostlarından biri aradı. Aile bireyleri de çok üzgün. Bu olayda Ertuğrul'un rolü olmadığını, her şeyi Aydın Bey'in yaptığını söylüyorlar. Bilemeyeceğimi, olayların pek öyle göstermediğini söylemekle yetindim. 20 Ağustos sonrasında Ankara'dayım. Odamı toplamak, temizlemek gözümü korkutuyor. Henüz kovulduğuma ilişkin yazılı bir tebligat yok. Her gün gazeteye geliyorum, temizlik operasyonuna başlıyorum. Toz toprak içindeyim. Dosyaları, on binlerce belgeyi gece gündüz tek tek okudum. Bunları götürecek yer yok. 30 yıllık gazeteciyim ama yakın olduğum bir holding patronu, müteahhit, iş adamı yok ki. Arkadaş, bana bir onda iki oda ver, bir sekreter ver, hem malzemeyi oraya yığalım hem de kitabımı orada yazayım diyeyim. Kovulma sonrasında da okuyuculardan mesajlar yağıyor. Çoğunda birileri için ağır laflar, hakaretler var. Binlerce. Onları da toplayıp arşivimin son bölümü olarak Ankara Ticaret Odası'na verilmek üzere bıraktım. Okuyucular yönetime ağır sözler ediyor, bana övgüler düzüyor. İçlerinde öyleleri var ki birkaç cümleye öyle şeyler sığdırmışlar ki 50 yıl düşünseniz yazamazsınız. Tanımadığım insanlar, içlerinde devlet memurları, iş adamları olabilir, zarar görebilirler. O yüzden bazılarının isimlerini vermeyeceğim. Umarım 150 yaşına kadar yaşarsınız. Atatürk ve Cumhuriyeti sonsuza kadar savunursunuz. Umarım gençlere bu anlamda hep örnek olursunuz. Umarım memleketimiz daha çok çöl aşanlar çıkarır. Bugüne kadar savunduğunuz doğrular için sonsuz teşekkürler. Yediğin ekmek, içtiğin su, aldığın hava, bastığın toprak, ananın ak sütü gibi sana helal olsun. Okurlar olarak hakkımıza gelince sonsuza dek helal olsun. Sayın Emin Bey, bu ülke yaşanır olmaktan çıktı diyorum. Sonra siz aklıma geliyorsunuz, yılların mücadelesi. Yaşanır diyorum. Ekmeksiz, susuz yaşanır da vatansız ve Emin Çölaşan'ın yazılarını okumadan yaşanmaz diyorum. Sevgili Çölaşan, senin yazılarınla yaşam kuvveti buluyordum. Bundan sonrasını bilemiyorum. Emin Bey, bu milletin sizin gibi cesur ve kendini satmamış kalemlere hep ihtiyacı olacak. Sakın üzülmeyin. Siz helal süt emmişsiniz. Sizi yetiştiren anaya babaya ne mutlu. Kadın olsaydım herhalde sana aşık olurdum. Her şeyini beğeniyorum. Tebrikler kardeşim. Seni ancak tebrik ederim. Bu kez ismini veriyorum. Tokat'tan İlhan Gündüzlü'nün faksları. Hürriyet Gazetesi Ankara. Ben Emin Bey'in okuruyum. O saklanmaz. Faksımı bir zahmet verin. Emin Bey, ben İlhan Gündüzlü, Tokatlıyım. Yazdıklarınızı çoğu kez beğenerek, bazen kızarak daima okudum. Saldırgan görünen Emin'in yüreğinde hiçbir kötülük yok. Patrona kızdın, bizi cezalandırdın. Gazeteni, köşeni ellere bırakma. Seni beğenmeyen hiç kimse yok. Hemen yazmaya başla. Önce yazdığın gibi başla. Biraz sonra ikinci faks. Sayın Hürriyet Gazetesi Ankara. Emin Bey'e gönderdiğim faksı verdiniz. Çok teşekkür ederim. Getirmek için ara bulucu olun. El gibi uzaktan izlemeyin. Gelmezsen biz de gideriz deyin. Kıramadığı kişilere ara buluculuk yaptırın. Gönül rızasıyla gelmezse bunu derdest edip ofise getirin. Kapıyı kilitleyin. Sakın izin vermeyin. Herkese teşekkür ederim. Müjdeli haber beklerim. Böyle binlercesi, on binlercesi. Bugüne kadar kaç köşe yazarına, kaç gazeteciye gelmiştir? Bu mesajları Hürriyet okurları ile aramda kurulan gönül bağlarını bazen Ertuğrul'a görmek istediğimde, şunları ya oku ya da güvendiğim birine okut ki durumu gör dediğimde aldığım yanıt hep aynı oluyordu. Siktir et ya, bunlar azgın azınlık, dikkate alınacak bir şey değil. Kafemizde arkadaşlarım Sumru Ersin Üner, Kasım ve ben oturuyoruz. Az öteden bir genç kız kalktı masamıza geldi. Emin Bey, görevinizden ayrılmanıza çok üzüldük. Şimdi sizi görünce burada içimden bir şey karalamak geldi. Size bir mektup yazdım. Okursanız çok mutlu olurum. Teşekkür edip mektubu aldım, okudum ve arkadaşlarıma da okuttum. Sayın Emin Bey, ben bundan 5 yıl evveline kadar klasik kolejli ve Bilkentli şımarık öğrencilerden sayılırdım. Politikayla ve Türkiye ile beni ilk tanıştıran sizin yazılarınız oldu. Dolayısıyla bizim gibi dünyadan habersiz yaşayan insanları uyandıran siz, bugün tekerine çomak soktuğunuz bozuk düzenin kurbanı oldunuz. Benim gibi sizinle uyanan biri bu karşılaştığınız haksızlıktan dolayı marka olmuş ama duruşu bozuk Hürriyet'i kınıyor. Nerede olursanız olun gönlümün sizinle olduğunu ve teşekkürlerimi iletmeyi bir borç biliyorum. Duruşunuza duyduğum saygı sonsuzdur. Sizi karşılıksız ve tüm içtenliğimle seviyor ve sayıyorum. H. Emel Boyalı. Rahmi Koç'un da korkacak bir şey yoktur herhalde. Gönderdiği mektubu özetliyorum. Her zaman takip ettiğim yazılarınızı her gittiğim limanda internetten indirir, kimi zaman iki defa okurdum. Hürriyet Gazetesi ile yollarınızın ayrıldığını üzülerek öğrendim. Ayrıca Ertuğrul Özkök'ün bu ayrılışı izah eden makalesini de okudum. Doğrusunu isterseniz ileri sürdüğü sebepler beni pek tatmin etmedi. Yazılarınıza hasret kaldı. Hürriyet'in tirajı da düşmüş. Bazı arkadaşlarımız Hürriyet Gazetesi okumaktan vazgeçmişler. Bu kadar okuyucusu olan bir yazarı Türkiye basını saf dışı bırakamaz. Gelişmeleri merakla takip ediyorum. İstanbul'dan lise 1. sınıf öğrencisi Ayşe Gülün Pekmezci yazıyor. Çöl Aşan amca, başına açtıkları işe çok üzüldüm. Bu da geçer. Kafanın ışığından ve kaleminden milletimize ne verdinse helal et. Bana yazdıklarını izinlerini almadan burada açıkladığım kişilerden özür diliyorum. Odamı toplamayı sürdürüyorum. Yazarlarından imzalı kitapları her zaman olduğu gibi Başkent Üniversitesi'ne bağışladım. Böylece üniversitenin kitaplığında benim adıma açılan bölümde 4000 dolayında yazarından imzalı kitap oldu. Böyle bir koleksiyon değil Türkiye'de bildiğim kadarıyla dünyada da bir ilk. Yaklaşık 1000 kitabı dostum ve sevgili kardeşim Salim Taşçı'nın ricası üzerine onun memleketine Yozgat'ın Sorgun ilçesi lise kitaplığına bağışladım. Elimde sadece benim yazdığım kitaplardan oluşan yaklaşık 800 kitap daha vardı. Onları da Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile konuşarak cezaevleri kitaplıklarına dağıtılmak üzere verdim. Dosyalardan bir bölümünü attım, bir bölümünü Salim Taşçı'nın bürosuna taşıdık. Sanki çalışıyormuş gibi her gün gazeteye gidip oda temizliyorum. Öğle yemeğini orada yiyorum. Torbalar, çuvallar dolusu malzemeyi taşıyorum, taşıtıyorum. Sadece yazı yazmıyorum. 21 Ağustos günü Bekir Ayvalık'tan aradı. Haberin olsun, Ertuğrul beni her gün arayıp yokluyor. Belli ki kendi mesajlarını sana benim aracılığımla gönderiyor. Bu sabah da aradı. Dün gece Vuslat'la, Aydın Doğan'ın kızı, Hürriyet'in başındaki Vuslat Doğan Sabancı, saat 2'ye kadar toplantı yapmışlar. Senin olayına formül aramışlar. Bu sırada Allah Ertuğrul'un karşısına muhteşem bir fırsat çıkardı ve akıllı Ertuğrul onu çok iyi, kendi açısından dört dörtlük kullandı. Tayyip Uğur Dündar'la yaptığı bir televizyon programında Abdullah Gül için "O benim cumhurbaşkanım olmayacak" diye yazan Bekir'e bindirdi. Ertuğrul bu olaydan yararlanmayı gerçekten akıllıca bildi. Konuyu günlerce gündemde tuttu, manşetten verdi. Böylece benim olayı önemli ölçüde unutturdu. Fakat pek çok gazeteci bunu yutmadı ve Ertuğrul'un taktiğiyle alay etti. Aynı gece CHP Manisa milletvekili arkadaşım ve gazetemizin avukatı Şahin Mengü ile Trilye'de yemek yiyoruz. Yanımıza bizim patronun sağ kolu, benim Ankara Koleji'nden sınıf arkadaşım, iş adamı Taylan Bilgel geldi. Ne bizim olaydan bir tek cümle, ne geçmiş olsun, üzüldüm falan filan. Arkadaşın ağzından bir tek sözcük çıkmadı. Ne haber demekle yetindi. Birkaç gün sonra patronun en yakınlarından biri aradı. Doğan grubunda çok üst düzey bir görevi vardı. İsmini vermiyorum. Sözleri ilginçti. Sakın üzülmeyin. Aydın Bey yıllar içinde çok değişti. Geçmişin Atatürkçü, milliyetçi, mert insanı artık çok büyüdüğü için sadece paraya ve çıkarlarına odaklandı. Ertuğrul ise onun en yakınıdır. Bir dediğini iki etmeyen adamıdır. 22 Ağustos 2007 Çarşamba, sayfa 185. Bugün çok ilginç bir olay yaşadım. Evden çıktım, yürüyerek gazeteye gidiyorum. Kafam dalgın. Protokol yolu polisler tarafından kesilmiş. Seymenler Parkı'ndan doğruca karşıya geçtim. Farabi'den Cinnah'a doğru gidiyorum. Polisler Farabi'de de önlem almışlar. Belli ki birinin konvoyu geçecek. Sağ kaldırımdan Cinnah Caddesi'ne yürüyorum. Birdenbire arkamda homurtular duydum. Refleks olarak sol arkama baktım. Önde ve arkada koruma araçlarıyla bir konvoy geliyor. Konvoy beni geçti, 4-5 metre ilerimde ve yolun ortasına birdenbire durdu. Siyah Mercedes'in sağ ön kapısı açıldı ve yaver indi. Anladım ki cumhurbaşkanıdır. Yaver selam durdu, sağ arka kapıyı açtı ve Ahmet Necdet Sezer aracından dışarı çıktı. O sırada tek gördüğüm uzun namlulu silahlarıyla çok sayıda koruma araçlarından fırlayıp yolun ortasında önlem aldılar. Ayağımda kot pantolon, yaka bağır açık durumdayım. Sezer'le birbirimize doğru yürüdük. Emin Bey, önce size geçmiş olsun diyorum. Hepimiz çok üzüldük başınıza gelene. Semra da çok üzüldü. Nedir bu işin iç yüzü? Vallahi efendim, günün birinde beni tasfiye edecekleri kesindi. Şimdi AKP ikinci defa iktidar olunca daha fazla bekleyemediler. Zaten sinir harbi yaşıyorduk. Burada yine gözlerim doldu. Ben de duygusal olmuştum. Ben sizi evinizden aramıştım ama Ankara'da yokmuşsunuz. Karşıma telesekreter çıkınca not bırakmadım. Tansel Hanım'ı aradım, onunla konuştum. Biliyorum efendim. Ayvalık'tayken Tansel söyledi aradığınızı. Çok teşekkür ediyorum. Peki bundan sonra ne yapacaksınız? Henüz bilmiyorum efendim ama önce şu yaşadıklarımı bir kitap yapacağım. Cumhurbaşkanı veda gezilerine başlamıştı. O yoldan Barolar Birliği'ne gidiyormuş. Vedalaştık, konvoy yeniden hareket etti. Gazeteye gidince bu olayı bizim arkadaşlara anlattım. Onlar haber yaptı. Ayrıca arkadaşlar öteki yayın kuruluşlarına da duyurmuşlar. Aynı günün akşamı Anadolu Ajansı ve Hanka bütün basına bizim olayın fotoğraf servisini yapmış. Meğer konvoyda bulunan Cumhurbaşkanlığı foto muhabiri orada bizim resimlerimizi çekiyormuş. Farkına varmamıştım. O gün ve gece bizim haber fotoğrafıyla birlikte Doğan Grubu televizyonları hariç bütün ekranlarda haber oldu. Bazı kanallar haber özetlerinde bile yer verdi. Ertesi gün yine Doğan Grubu hariç neredeyse bütün gazetelerde birinci sayfadan fotoğrafla birlikte yayımlandı. Cumhuriyet, Sabah, Yeni Şafak. Bu konuda köşe yazıları yazıldı. Aynı gün Tercüman gazetesi büyük boy posterimi verdi. Üzerindeki yazı, "Hepimiz çöl aşanız." Okurlarımdan Demet Erel, Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı'ya bir e-posta mesajı atıp benim neden kovulduğumu sormuş. Bu belgeleri Demet Hanım bana iletti. Vuslat Doğan Sabancı'nın yazılı yanıtını özetliyorum. Sayın Emin Çölaşan'ın gazetemizden ayrılması ile ilgili tepkinizi saygıyla karşılıyorum. Sayın Çölaşan 22 yıldır Hürriyet'te yazıyordu. Hürriyet'in güçlü kalemlerinden biriydi. Bu süre içerisinde o Hürriyet'e renk katmış, Hürriyet'te en zor ve baskıcı dönemlerde ona sahip çıkmıştır. İlişkimizin böyle bir noktaya gelmesi elbette bizim açımızdan da üzücüdür. Ancak şu konuda sizi temin etmek isterim. Sayın Çölaşan'ın ayrılmasında hiçbir siyasi etki ve baskı rol oynamamıştır. Hürriyet'te muhalif kimliğe sahip çok sayıda yazar yazmaktadır ve onlarla hiçbir sorun yaşanmamıştır. Görüş ayrılığımız daha çok kurumsal ilkelere uyulup uyulmaması ile ilgilidir. Demet Erel kendisine gelen bu yanıttan tatmin olmamış ve bir mesaj daha geçmiş. Değerli Vuslat Hanım, şahsıma gönderdiğiniz mesaj beni hiç tatmin etmedi. Bu kurumsal kimlik meselesini biraz açsanız. Gereksiz ve gerekse Ertuğrul Özkök buna ikide bir vurgu yapıyorsunuz. Ama bunun ne olduğunu anlayan yok. Çolaşan hırsızlık mı yaptı, para karşılığı yazı mı yazdı, sahtekarlık mı yaptı, iş takipçiliği mi yaptı, yalan mı yazdı ki kurumsal kimliğinize zarar verdi? Yayın yönetmeniniz Bay Özkök 5 yıl önce alınan ve hayata geçirilen kurumsal kimliğe uymadığından diye yazdı. Peki 5 yıl sonra neden şimdi? Bunun adını hükümetle yapılan iş anlaşmaları gereği olarak koyalım, daha dürüstçe olsun. Gazetelerin patronları iş adamlığına soyunursa, Emin Çölaşan gibi doğru kalemler ayrık otu gibi gözükür orada haliyle. Bana cevabınızda muhalif yazarlar var demeye getirmişsiniz. 10 muhalif yazar olsa kaç yazar? Çölaşan olmadıktan sonra. Sonuçta iktidarın şaibeli işlerini ortaya döken, yolsuzluklarını belgeleyen kaç yazarınız var? Vuslat Hanım, tekrar etmekte fayda var. Bu cevabınız açıkça beni hiç tatmin etmedi. Bu saydığınız sözde gerekçelere kargalar bile güler. Kurumsal kimliğinizi anlayamadık ama anladığımız tek bir şey var. Bir onurlu kalem sadece düşüncelerinden dolayı susturulmuştur. Bundan sonra kim inanır sizlerin o sözde ifade özgürlüğü çığlıklarınıza, kim inanır sözde demokratik duruşlarınıza? Çünkü gerçek tüm çıplaklığıyla ortada, saygılarımla. Vuslat Hanım bu ikinci mesaja yanıt vermemiş. Buna karşın Demet Hanım bir mesaj daha çekmiş. Cumhuriyet mitinglerinde insanlar Tayyip Alan'a Aydın Doğan bedava diye slogan atarken meğer ne kadar haklıymış. Hürriyeti hürriyet yapan bu onurlu kaleme yapılanı kınıyor, tam 20 yıldır okuduğum gazetenizi protesto ediyor, bütün bağlarımı koparıyorum. Odam hep dolu, gelen giden telefonlar. Temizleme işlemiyle uğraşıyorum ve yavaş yavaş bitiriyorum. Arayan gelen bütün gazeteciler birileri için ağır konuşuyor. Çünkü benzer olayları onlar da yaşıyor. Henüz resmi tebligat yapılmadı İstanbul'dan kulağıma. Doğrudan bana gönderilen mesajlar geliyor. Emin beklesin, hiç konuşmasın, sabırlı olsun. Patronu ikna etmeye, yumuşatmaya çalışıyoruz. 5-6 ay beklesin, yine hürriyetle başlatırız. Gülünç. Doğan Hızlan hürriyette aynı doğrultuda bir yazı yazdı ve bundan önce gazetecilikle bazıları gibi benim de bir gün yuvaya, yani hürriyete döneceğimi söyledi. Benden övgüyle söz ediyordu, açıp teşekkür ettim. Doğan abi o yazıyı patron katından habersiz yazmış olamazdı. Bu yazı sonrasında okuyucum Ahmet Karahan'dan gelen bir mesaj. Sayın Çölaşan, bir takım haberler okuyorum. Emin Çölaşan hürriyete geri dönsün diye Doğan Hızlan devreye girmişmiş vesaire. Sakın, sakın, sakın. Bu duygularla değil, akılla söylenmiş bir sözdür. Dönersen kendi idam sehpanda ipini kendin çektin demektir. Dönersen hiçbir zaman eskisi gibi yazamazsın, yazdırmazlar. Dönersen biat ettin, boyun eğdin, onların emrine girdin sayılır. Ölsen de dönme Emin Çölaşan. Hangisini yazayım, nasıl yazayım, bu gönül bağını nasıl anlatayım? Filistin Caddesi'nde çok eski arkadaşım Yavuz'la rastlaştık, konuşuyoruz.